Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalar olsun. Bir kez daha onun adıyla başladığımız programımıza ona hamdü senalar, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salatu selamlarla devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Mevlamızın rahmeti ve bereketi, selam ve selameti sizlerin de üzerine olsun. Ruhul Beyan sohbetlerinde bu hafta sizlere Maide suresinin 97 ila 100. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bizlere bıraktığı Ruhul Beyan tefsirinden aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bu ayet-i kerimelerin tilavetini sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Hakim'den sizlere aktaracak. Ardından inşallah sohbetimize bu ayetlerle birlikte başlayacağız. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin Maide suresinden 97 ila 100. ayetleri.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ce'alallahu el-Ka'betel beytel harama qiyamen lin-nasi veş-şehrel haram. والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.
Değerli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerin Yüce Rabbimiz tarafından bizlerden ahseni kabul ile kabulünü niyaz ederiz. Hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz başta olmak üzere bil cümle Peygamberan-ı İzam'ın aziz ruhlarına, Ali'nin ashabının, ashab-ı kiramın, Bedir ve Uhud şehitlerinin, Ehl-i Beyt'in, Ezvac-ı Tahirat'ın, bütün mümin ve müminatın, hasreten müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratın ruhlarına ve sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Maide suresinin 97. ayeti kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu Kabe'yi, o saygıya layık evi, haram ayı, hac kurbanını ve kurbanın boynuna asılan gerdanlıkları, insanların din ve dünya işlerinde ayakta kalmalarına vesile kıldı. İşte bu, Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu anlamanız içindir. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerine bu ayeti kerimenin manasıyla, mealiyle başlıyor. Ayeti kerimede geçen Allah Kabe'yi, o saygıya layık evi, haccın eda edildiği haram ayı, hac kurbanını ve kurbanın boynuna asılan gerdanlıkları, insanların din ve dünya işlerinde ayakta kalmalarına vesile kıldı ifadesiyle, burada Beytullah'a Kabe denilerek başlanmıştır ve müfessirimiz de bunu ifade ederek sözlerine şöyle devam ediyor. Beytullah'a Kabe denilmesi küp şeklinde olmasındandır. Nitekim Araplar küp şeklinde olan her eve ayak bileğinde bulunan aşık kemiğine benzeterek Kabe derler. Bazılarına göre ise Kabe'ye bu isim yerden yüksek olması sebebiyle verilmiştir. Bu kelimenin asıl manası çıkmak ve yükselmektir. Arapçada aşık kemiğine el-Ka'b denilmesi, kabarık olması ve ayağın iki yanından dışarıya doğru çıkması sebebiyledir. Kabe ise yeryüzünde şanı yükseldiği ve şöhreti cümle alemi kapladığı için bu ismi almıştır denilmektedir. Es'iletül Hikem adlı eserin sahibi Bosnalı Ali Dede şöyle der. Allah Teala Kâbesini dört köşeli kılmıştır. Hakikatte ise üç köşelidir. Bundan dolayıdır ki aşık kemiğine benzetilerek ona Kâbe denilmiştir. Kâbe'nin dört köşeli olmasının sırrı ise müminlerin kalplerine işaret etmek içindir. Çünkü mümin kişinin kalbinde mutlaka şu dört havatır bulunur. Bunlar ilahi, meleki, nefsani ve şeytani olarak isimlendirilir. Kabe'nin Hacerül Esved köşesi ilahi hatırı ve yemani köşesi meleki hatırı, şami köşesi nefsani hatırı ve Iraki köşesi de şeytani hatırı temsil eder. Nitekim tavaf sırasında Rükni Iraki'ye gelince şer'an "Eûzu billahi mineşşikâki ve'n-nifâk" yani Hakk'a muhalefet ve düşmanlık etmekten ve nifak çıkarmaktan Allah'a sığınırım diye dua edilmesi emredilmiştir. Şer'an bildirilen dua ve zikirler yardımıyla Kabe'nin köşelerinin mertebeleri bilinebilir. Biraz önce ifade ettiğimiz Kabe'nin üçgen küp şeklinde olmasının sırrına gelince, bu peygamberlerin kalplerine işaret etmektedir. Allah Teala başka insanlarla aralarında bir fark olması için peygamberlerine ismet sıfatı bahşetmiştir. Onun için peygamberlerin üç havatırı olur. Ya ilahi, ya meleki veya nefsi. Başkalarında ise bunlara ilave olarak bir de şeytani hatır bulunur. Kimi insanlarda bu şeytani hatırın hükmü ve tesiri açıktan görülür. Bunlar avam insanların çoğunu teşkil eder. Bazılarına bu hatır gelir ama zahirine tesiri olmaz. Bunlar da Allah'ın hıfz ettiği veliler ile ismet sahibi peygamberleridir. İsmet peygamberler hakkında vacip, hıfz evliya hakkında caizdir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz gönle doğan hususlar hakkında hatır kelimesini kullanmaktadır. Bu hususta aktardıklarını bu bilgiyle değerlendirmekte fayda vardır. Kâbe kelimesinden sonra Elbeytül Haram yani saygıya layık ev ifadesinin zikredilmesi onu açıklamak için değil, bu vasıfla övmek içindir. Kâbe'nin Elbeytül Haram olarak isimlendirilmesi, Allah Teala'nın onu harem kılması, hürmet ve saygınlığını yüceltmesi sebebiyledir. Şu halde buradaki El-Haram kelimesi, harem ve hürmete layık kılınmış manasınadır. Nitekim bir hadis-i şerifte, Allah Teala Mekke'yi gökleri ve yeri yarattığı gün harem kıldı buyurulmaktadır. Bu hususta İbni Melek şunları söyler. Bil ki Allah Mekke'yi şereflendirdi ve Hazreti İbrahim aleyhisselam da onu harem kıldı. Bunu sahih olarak bize ulaşan şu hadisi şeriften anlıyoruz. İbrahim Mekke'yi harem kıldı, ben de Medine'yi harem kıldım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah bu beldeyi gökleri ve yeri yarattığı gün harem kılmıştı hadisinden maksat, Hazreti İbrahim'in bu beldeyi harem kılacağının levh-i mahfuzda kaydedilmiş olmasıdır. Fakir de derim ki diyerek İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şu görüşünü aktarıyor bizlere. Her ne kadar Mekke'nin arazi haremliği sonradan olsa da zati haremliği kadimdir. Hakikat bakımından bu hususun levh-i mahfuzda yazılı oluşu zati haremliğinden ileri gelmektedir. Bazı tefsirlerde göğe ve yere isteyerek ya da istemeyerek gelin dedi. Onlar da isteyerek geldik dediler. İşte Fussilet suresinin bu 11. ayeti açıklanırken şu bilgiye yer verilir. Bu ayetteki çağrıya yeryüzünden olumlu cevap veren sadece harem toprağıdır. Bundan dolayı Allah Teala o bölgeyi harem ilan etmiştir. Böylece bu bölgenin haremliği sanki bir müminin hürmeti gibi olmuştur. Nasıl ki Rabbine itaat eden bir müminin kanı, ırzı ve malı haram yani dokunulmaz kılınmışsa, aynı şekilde harem bölgesinin toprakları da onlar isteyerek, itaat ederek geldik dediği için hem avı, hem ağacı, hem de otu harem yani dokunulmaz kılınmıştır. Çünkü itaat etmeyenin haremliği, saygınlık ve dokunulmazlığı söz konusu olamaz. Nitekim bir haberde belirtildiğine göre, Nuh tufanında sular altında kalan harem bölgesinde büyük balıklar, bu mıntıkanın taşıdığı hürmet nedeniyle küçük balıkları yutmamışlardır. Ayette sayılan hususların, insanların ayakta kalmalarına vesile kılınmasının manası, onların din ve dünya işlerinin bir nizam içinde yürüyebilmesi için temel şart olmasıdır. Din işleri için böyledir. Çünkü hac ve umre yapanlar Kabe'ye yönelip onu ziyaret ettiklerinde yaptıkları ulvi ve şerefli ibadetler, hata ve günahlarının silinip manevi derecelerinin yükselmesine ve yüce ihsanlara ulaşmalarına vesile olur. Dünya işleri için de bu böyledir. Her türlü ürün ve meyve oraya akar. Tacirler orada kârlar elde ederler. Mallarının gasp ve yağma edilmesinden, her türlü baskın ve hücumdan orada emin olurlar. Hiç kimse haremde onlara kötülük yapmaz. Hatta ceza gerektiren bir suç işleyen veya adam öldüren bir kimse, gerek cahiliye devrinde ve gerekse İslam döneminde hareme sığınsa orada emniyette olur. Nitekim El-Muhyi, Fütuhul Haremeyn'inde Kabe'yi şöyle methetmektedir, diyor müellifimiz ve şu beyitleri aktarıyor. Bu kapıya ümit bağlamayan ne bir nebi vardır ne de bir veli. Dostun lütfundan başka doğru yola ileten yoktur. Senin gelmeni o sana mümkün kılmıştır. Çemenden yeni bir gül bitmedikçe bülbül nameler söylemez orada. Aziz dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen haram aydan maksat, haccın eda edildiği Zilhicce'dir diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Bu ayın insanlar için belini doğrultma, ayakta kalma vesilesi olması ise şu açıdandır. Araplar diğer aylarda gerek öldürme, gerekse baskın ve yağmalama şeklinde birbirlerinin haklarına saldırılarda bulunurlardı. Fakat haram ay, yani Zilhicce girince bu korku ortadan kalkar, insanlar can ve mal emniyeti içerisinde hac ve ticaret için yolculuğa çıkabilme imkanına kavuşurlardı. İşte böylelikle bu haram ay, dini ve dünyevi menfaatleri elde etmeye, dünya için geçimini sağlamaya, ahiret için ise sevap kazanmaya vesile olurdu. Allah Teala peygamberlerden ve ümmetlerden bazılarını bazılarından üstün kıldığı gibi bazı gün ve vakitleri de üstün kılmıştır. Bu, insanların o mübarek vakitleri kavrayıp ve onlara saygı duymada yarışmaları, onları ibadetle ihya etmeyi arzular hale gelmeleri ve faziletlerine rağbet etmeleri içindir. İmam Nisaburi demiştir ki, Ramazan ayından sonra en faziletli ve Allah katında en sevimli zaman, Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Çünkü Musa Kelimullah, Allah Teala'ya Tur Dağı'nda bugünlerde münacaatta bulunmuştu. İnsanlar hac için topluca bugünlerde ihrama girerler. Hazreti Adem'in tevbesinin kabul edilişi, Hazreti İsmail'in yerine gökten indirilen koçun boğazlanması, Hazreti Hud'un kurtulması, Hazreti Nuh'un tufandan kurtuluşu ve Hazreti Muhammed'in ashabının Bey'atür Ridvan'da Allah'ın rızasını elde etmeleri, Hayber'in fethi müjdesinin verilmesi, Hudeybiye'nin fethi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar ifadesinde buyurulduğu üzere Fetih suresinin 2. ayetiyle bu mağfiretin inmesi de bugünlerde olmuştur. Bu ve buna benzer Allah Teala'nın kudretine işaret eden pek çok önemli hadise ve lütuflar bu günleri değerli kılmıştır. Müellifimiz şöyle devam ediyor sözlerine. Zilhicce'nin ilk 10 gününde bir gün oruç tutmak, 1000 gün oruç tutmak gibidir. Bugünlerden birisinin gecesini ibadetle geçirmek ise bir sene boyunca hac ve umre yapmak kadar değerlidir. Bu ilk 10 günü oruçlu geçirmek son derece kuvvetli bir müstehaptır. Özellikle Arafat'ta vakfeye durulan 9. günde hac yapmakta olanların oruçsuz olmaları, yapmaları gereken şer'i ibadetleri gevşeklik olmadan huzur ve kemal üzere yerine getirebilmeleri için müstehaptır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Duaların en hayırlısı Arefe günü, yani Zilhicce'nin 9. günü yapılan duadır. Benim ve diğer peygamberlerin söylediklerinin en hayırlısı da şu sözdür. La ilahe illallah, vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. O birdir, tektir, ortağı yoktur, mülk onundur ve hamd ona aittir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ayette geçen kurban da Allah tarafından insanlar için belini doğrultma vesilesi kılınmıştır. El-Hedyu kelimesi Kabe'ye hediye edilip orada boğazlanan eti fakir fukaraya dağıtılan kurbanlık anlamındadır. Bu kurban kesen için bir ibadet, fakirler için de bir maişet vesilesi olduğu için hem dini hem de dünyevi işleri yoluna koymuş olmaktadır. Fakir de şöyle derim diyerek görüşünü şöyle açıklıyor müfessirimiz. Buradan anlaşılıyor ki kurbanın gayesi fakirlerin ihtiyaçlarını gidermektir. Böyle olunca da kurban kesen kişinin kurbanının çoğunu hatta tamamını tasadduk etmesi müstehab olur. Müellifimiz bir beyit aktarıyor bizlere ve bu beyitte şöyle söyleniyor. Herkes kendi yüce himmetiyle malı değerinde fayda elde eder. Hacıların Kurban Bayramı günü yapacakları hac ibadetleri vardır. Hacılar Mina'dan Mescid-i Haram'a giderler, diğer Müslümanlar ise onlara benzemek için musallaya çıkarlar. Hacılar tavaf yaparlar, diğer Müslümanlar buna mukabil bayram namazı kılarlar. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf namaz gibidir buyurmuştur. Hacılar saçlarını tıraş etmek ve tırnaklarını kesmek gibi sünnetleri ifa ederler, diğer Müslümanların da buna mukabil bid'atlerin kökünü kazıyıp Hazreti Peygamber'in sünnetini yerleştirmeleri gerekir hayatlarına. Hem hacılar hem de diğerleri kurban keserler. Fakat her mal Rabbin hazinesine, her kalp Rabbi tanımaya yani marifete ve her nefis de Rabbe hizmete elverişli, münasip değildir. Bu konuda Mesnevi'de şöyle denilir diyor müellifimiz ve şu beyti aktarıyor. Nerede sende halilcesine Allah'a dayanma ki kılıcın İsmail'i kesmesin? Nerede sende kelimdeki keramet ki Nil'in dibini ana cadde yapasın? Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen Allah gerdanlıkları da insanların belini doğrultmasına vesile kılmıştır ifadesinden, kurbanlıkların boynuna takılan nal, boncuk ve ağaç kabuğu gibi işaretlerden bahsediyor. Bu hayvanların tanınması, binek ve yük hayvanı olarak kullanılması içindir diye bizimle bu bilgiyi paylaşıyor. Burada geçen gerdanlıklar kelimesiyle kastedilen, bu gerdanlıkların boyunlarına asıldığı deve ve sığırdır. Kurban olabilecek başka hayvanlar da varken, özellikle bu iki hayvana işaret edilmesi, bunlarda sevabın daha çok olması ve haccın güzelliğini daha iyi gösterdikleri içindir. Bu yüzdendir ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, kim Allah'ın işaretlerine yani hac ibadetlerine ve kurbanlarına saygı gösterirse, şüphesiz bu kalplerin takvasındandır mealindeki Hac suresinin 32. ayetinden dolayı kendisine 300 dinara mal olan çok kıymetli bir hayvanı kurban olarak kesmiştir. Gerdanlıkların insanlar için bir ayakta kalma vesilesi olmasına gelince, Kâbe'ye hediye edilmek üzere ayrılan hayvana gerdanlık takılınca kimse ona dokunmazdı. Araplar Mekke'den dönerlerken binek hayvanlarının boynuna harem ağaçlarının kabuklarından takarlar, böylece tehlikeden emin olurlardı. Nitekim cahiliye devri insanları aç kaldıklarında ağaçların dal ve yapraklarını bile yedikleri halde Kâbe'ye hediye edilen kurbanlara ve onların gerdanlıklarına hürmet ederek dokunmazlardı. İşte bu ifadesi ayet-i kerimede, yani bunu meşru kılması, Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu sizin anlamanız içindir. Nitekim din ve dünya işlerine zarar verecek şeyleri daha meydana çıkmadan engellemek, yani def-i mazarrat ve uhrevi faydaları temin etmek, yani celb-i menfaat için bu prensipleri meşru kılması, Şâri Teâlâ'nın hikmetine ve sonsuz ilminin dışına hiçbir şeyin çıkamayacağına dair açık delillerdendir. Ayette mananın pekiştirilmesi için önce tahsis, sonra da tamim yapılmıştır. Yani özelleştirilmiş, sonra umuma şamil kılınarak genelleştirilmiştir. Böylece Allah Teala'nın göklerde ve yerde olanları bildiği belirtilmiş, ardından da onun her şeyi bilici olduğu, onun biraz önce ifade edilen detay konuları da yine en iyi şekilde bildiği ifade edilmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sözlerimize bir ara verelim. Sizlere İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini ilahi olarak dinletelim. Ardından sohbetimize ikinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
bağı, kimi bostanı ister. Kimisi kul, kimi sultanı ister. Kimisi kul, kimi sultanı ister. Kimi huri, kimi gılmanı ister. Bana zatın müyesser eyle Mevla. Bana zatın müyesser eyle Mevla. Bir ismin batını, birisi zahir. Vücuda geldi senden bu mezahir. Vücuda geldi senden bu zahir. Deruni hakkı yaşad eyle ahir. Bana zatın müyesser eyle Mevla. Bana zatın müyesser eyle Mevla.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Maide suresinin 98. ayetinde kalmış idik. Bu ayeti kerimenin mealiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İyi bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve yine Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. Ayet-i kerimede geçen "İyi bilin ki Allah'ın cezası çetindir" ifadesiyle Allah Teala'nın yasaklarını çiğneyen ve bunda ısrar edenler için bir tehdidi söz konusudur bu ifadelerde. Ve yine ayetin devamında "ve Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir" ifadesi ise Allah'ın yasaklarına riayete devam eden veya haram bir işi işlese bile hemen ardından vazgeçenler için bir müjdedir, diyor müellifimiz. Ardından 99. ayet-i kerimenin mealiyle sözlerine devam ediyor. Kıymetli dinleyenlerim, Maide suresinin 99. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberin üzerine düşen sadece tebliğ etmektir. Allah açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Peygamberin üzerine düşen sadece tebliğ etmektir ifadesiyle sevap ve azap hususundaki ilahi mesajı bildirmektedir Rabbimiz. Bu ifade Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği şeylerin yapılmasının gerekliliğini şiddetli bir şekilde vurgulamaktadır. Yani mana şöyle olmaktadır. Peygamber üzerine vacip olan tebliği daha üstünü mümkün olmayacak şekilde yerine getirmiş, elinizde bir bahane bırakmamıştır. Size düşen itaat etmektir. Artık bundan sonra kusurlu ve ihmalkar davranmak için bir mazeretiniz kalmamıştır. Ve ayet-i kerimede Allah açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Yani açıktan söylediğiniz söz ve fiiller ile gizlediklerinizi bilir. Ona göre sizi hurma çekirdeğinin oyuğu ve zarı gibi en ufak, önemsiz görünen şeylere varıncaya kadar hesaba çeker. Sadi bir beytinde şöyle der: ona bir zerrenin bilgisi bile gizli değildir. Gizli ve açık olan onun yanında birdir. Allah Teala Kabe'yi hem avam hem de havas için zahirde dirlik ve düzen sebebi kılmış. İnsanlar da Kabe'ye sığınıp yalvarıp yakararak dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarını halletme yolunu tutmuşlardır. Aynı şekilde Allah Teala gönül Kabe'sini de havas ve havasul havasın batıni cihetten ayakta kalmalarına vesile kılmıştır. Onlar da ona sığınırlar. Bu sığınma ise üç şeyle olur. 1- Devamlı zikir. 2- Havatırı gönülden tamamen uzaklaştırmak. 3- Ondan başka mevcut bulunmadığını, varlığın yalnız ona ait olduğunu, ondan başka matlub yani arzulanan ve mahbub yani sevilen olmadığını bilerek Hakk'ın birliğini yani vahdaniyetini ve rububiyetini ispat etmek. Allah Celle Celaluhu gönül Kâbesini El-Beytül Haram yani hürmete layık ev diye isimlendirmiştir ki onun hakikatte Allah'ın evi olduğu ve orada Allah'tan başkasının oturmasının haramlığı bilinsin. Allah lütuf ve rahmet kapılarını açana kadar orada Hak'tan başkasının zikri, sevgisi ve arzusu olmaması için murakabeye devam edilsin. Ayette geçen haram ay ise Allah'ı talep ve ona doğru yol alma yani seyri ilallah günleridir. O günlerde halkın arasına karışmak ve Hak'tan başkasını gönülden geçirmek talibe haramdır. Ayetteki hac kurbanından maksat hayvani nefistir. Şeriatın esasları demek olan gerdanlıklarla beraber gönül Kâbesine doğru sevk edilir. Kalbin kapısı önünde tarikat adabı bıçağıyla hayvani bütün şehvet ve lezzetlerinden kesilip kurban edilir. İşte bu bilmeniz içindir diye ayet-i kerimesi de şu hakikate işaret etmektedir diyerek müellifimiz yine bu ayetlerle ilgili işari tefsirine şöyle devam ediyor: ne zaman ki kul gönül Kâbesine varır, Allah'ın evini görür, cemal ve celal nurlarını müşahede ederse, işte bu nurlarla göklerde ve yerde olan şeyleri de müşahede eder. Çünkü artık o Allah'ın nuruyla bakmaktadır. Onun için de şu ayetin mefhumunu kesin olarak bilir ve anlar. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu anlamanız içindir. İyi bilin ki Allah'ın cezası çetindir. Yani sevgili kullarının dışında kalan, dünyaya meyledip onun zinet ve şehvetlerine dalan kimselerin önüne perdeler çeker. Ve Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir ifadesiyle de Allah Celle Celaluhu kendisinin rızasını isteyenleri ve yüce zatını arzulayanları rahmet kapılarını açarak ve aradaki perdeleri kaldırarak bağışlar ve esirger. Peygamberin üzerine düşen sadece söz ve hal ile tebliğ etmektir ayetinde ise Allah iman konusunda dil ile ikrar ve gerekleriyle amel şeklinde açıkladığınızı da kalb ile tasdik ya da yalanlama, hakka yönelmede samimiyet ve ona ulaşmak için halis bir niyet taşıma hususunda gizlediğinizi de bilir. İşte bu kısım Et-Tevilatun Necmiye'den alınmıştır diyerek ayet-i kerime ile ilgili sözlerini tamamlıyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimelerin ardından Maide suresinin 100. ayetinin tefsirine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Habibim, de ki pis ile temiz bir olmaz. Pis ve kötünün çokluğu tuhafına gitse de bu böyledir. Öyleyse ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Müfessirimiz sözlerine şöyle başlıyor. De ki pis ile temiz bir olmaz. Bu ayet-i kerime Yemame hacıları hakkında nazil olmuştur. Müslümanlar onlara aralarında bulunan Hatim isimli şahıs yüzünden baskın yapmaya niyetlenmişlerdi. Çünkü bu Hatim bir yıl önce Medine'ye gelmiş ve şehir dışında otlayan hayvanları önüne katıp götürmüştü. Bu olaydan bir yıl sonra, yani kaza umresi yılında hac yapmak üzere Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Hayvanları çalınan sürü sahipleri bu durumdan haberdar olunca hemen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek şöyle dediler. Ya Resulallah, bu Hatim Yemamelilerle beraber hac yapmak üzere yola çıkmış. Müsaade et bize yaptıklarından dolayı onun hakkından gelelim. Fakat o kurbanlıkların boyunlarına gerdanlıklarını asmış diye cevap verdi ve kurbanlıkların boyunlarına gerdanlık takan herkese tanınan emniyet sebebiyle onlara izin vermedi. Hemen ardından da müşrik bile olsa hac için gelenlere saldırmayı yasaklayan ilgili ayet Hazreti Peygamber'i tasdik etmek üzere nazil oldu. Nitekim bu kıssa surenin baş tarafındaki ikinci ayette "Ey iman edenler, Allah'ın şiar olarak belirlediği işaretlerine saygısızlık etmeyin" emrinin tefsirinde geçmişti. Müfessirimiz diyor ki her ne kadar bu ayetin sebebi nüzulü hususi ise de Allah katında kötü ve iyinin eşit olamayacağı hususunda hükmü umumidir. Ayette iyiye teşvik, kötüden de sakındırma söz konusudur. Ayette geçen pis ve temiz ya da iyi ve kötü pek çok konuyla alakalıdır diyerek müfessirimiz aktarıyor bunları bizlere. 1. Bu konulardan birisi haram ve helal konusudur. Buğday tanesi ağırlığındaki bir helal, Allah katında dünyalar dolusu haramından daha tercihe şayan, makbul ve sevimlidir. Çünkü haram pistir ve Allah tarafından reddedilmiştir. Helal ise iyi, temiz ve Allah tarafından kabul görmüştür. Bu nedenle ikisi hiçbir zaman birbirine denk olamaz. Aynı şekilde onların peşinde koşanlar da bir olamaz. Pis şeyleri arzulayan pistir, iyi isteyen ise iyidir. Allah Teala da iyiyi iyiye, kötüyü de kötüye yönlendirir. Nitekim o şöyle buyurmuştur Nur suresinin 26. ayetinde. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, iyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara mahsustur. 2. Tasavvuf erbabının önde gelenlerine göre, tıp iyi, kişinin kendi planlaması olmadan ve nefsani hareketi bulunmadan kendisine gelen rızıktır. Bunun salih ya da fasık bir kimseden gelmiş olması bir şey değiştirmez. Çünkü bu rızık umulmadık yerden gelen bir rızıktır ki makbuldür. Bunun zıddı olan rızık ise makbul değildir. Böyle bir şeyin olmasını uzak bir ihtimal gibi görmemek gerekir. Çünkü ebrarın yani iyi kimselerin iyilikleri mukarrabine göre günah sayılır. Bunlar arasında çok fark vardır. Mallardan pis olan, içinden Allah hakkı çıkarılıp verilmeyen, temiz ise içinden tüm hakları çıkarılıp verilendir. Burada da sadaka ve özellikle zekat konusuna temas ediliyor aziz dinleyenlerim. 4. Pis her çeşit fitne fesat yolunda harcanan maldır. Temiz ise her türlü ibadet ve taatte harcanan maldır. 5. Temiz mal fakirlerin mala şiddetle muhtaç oldukları zamanlarda onların dertlerine çare olan, işlerine yarayan maldır. Pis mal ise fakirlerin mala ihtiyaçları olmadığı zamanlarda ellerine geçen ve gönüllerini Allah ile beraber olmaktan alıkoyan maldır. 6. Pis ve temiz olmakla ilgili diğer bir konu da mümin kafir ve adil fasık konusudur. Nitekim mümin bal gibi, kafirse zehir gibidir. Adalet sahibi meyve veren ağaç gibi, fasık ise dikenli ağaç gibidir. Bunlar hiçbir zaman birbirlerine denk olamazlar. 7. İyi huylar ve kötü huylar da bu cümledendir. Mesela tevazu, kanaat, teslimiyet, şükür gibi iyi huylar makbuldür. Kibir, hırs, tahammülsüzlük ve nankörlük gibi kötü huylar ise reddedilmiştir. Çünkü önce sayılanlar ruhun sıfatları, sonrakiler ise nefsin sıfatlarıdır. Ve bilindiği gibi ruh temiz ve yüce bir varlıktır. Nefis ise bunun tam zıttıdır. Mesnevi'de şöyle denilir: karga gibi nefsin peşinden gitme. Çünkü o seni mezarlığa götürür, bahçeye değil. Nefis zekidir, ince şeyleri bilir. Ama değil mi ki kıblesi dünyadır? Onu ölü bil. Müfessirimiz diyor ki, nefse ait kötü huylar arasında mal sevgisi de vardır. Nitekim manevi büyükler, tıp yani temiz olan malı bile Allah'a ulaşma yolunda bir hicab ve perde saymışlardır. Pis malı varın siz düşünün. Allah Teala'dan başka her şeyin sevgisinden batını tasfiye ve tahliye etmek şarttır. Ve müfessirimiz bu tasnife 8. madde ile devam ediyor. 8. Faydalı ve faydasız ilimler de ilgili konular arasında yer almaktadır. Faydalı ilimlere örnek şer'i ilimlerdir, faydasız ilimlere örnek ise felsefi ilimlerdir diyor ve Mesnevi'den şu beyti aktarıyor: din ilimleri fıkıh, tefsir ve hadis, bunlar dışındakiler ise kirli ve pis. Ve 9. madde, salih ameller ile salih olmayan amellerin de bu iki mefhumla alakası vardır. Sırf Allah rızası için yapılan ameller salih amellerdir. Riya ve gösteriş için yapılanlar ise salih olmayan amellerdir. İhlasla yapılan ibadet güzeldir. Yoksa beyinsiz posttan ne elde edilir? Müfessirimiz diyor ki, Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmektedir. Pis olan şey, seni Allah'tan alıkoyan her şeydir. Temiz ise, seni Allah'a ulaştıran her şeydir. Yine tayyib, tek olan Allah Teala'dır. Pis, yani habis ise, masivadır ki, onda kesret, yani çokluk vardır. Pis ve kötünün çokluğu tuhafına gitse de, yahut senin dikkatini çekse de, bu böyledir ifadesiyle, pis ve kötünün çokluğu hoşuna gitmese de gitse de, hangi hal düşünülürse düşünülsün, asla o temiz ile bir olmaz. Şüphesiz murdarın çokluğu senin hoşuna gitmiş olsa bile, temize denk olması imkansızdır. Çünkü azlığa ve çokluğa değil, iyilik ve kötülüğe itibar edilir. Nitekim övgüye layık az iş, çok olan kötü işten daha hayırlıdır. Hatta kötü çoğaldıkça kötülüğü daha da artar, daha murdar bir şey olur. El-i'cab kelimesinin manası, hayret edilecek bir şey sebebiyle sevinmek demektir. Ayetteki hitap, Hazreti Peygamber'in hitap etmekle emrolunduğu herkesedir. Öyleyse, ey akıl sahipleri, yani ey aklı selim sahipleri, hakikatte kalpleri ve ruhları beden ve nefis kabuklarından sıyrılıp kurtulmuş olanlar, murdar çok bile olsa, onun arasından az ve temizi araştırıp tercih etmek konusunda Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Ahiret saadetinden ibaret olan felaha, yani hakiki kurtuluşa kavuşmayı ümit edebilesiniz. Takva ise derece derecedir diyor ve müellifimiz İbni Ata'nın şu sözünü aktarıyor. Takva, zahirde Allah'ın koyduğu sınırları muhafaza, batında ise niyet ve ihlasını korumaktır. Yine aynı zat, Allah'tan hakkıyla sakının, Ali İmran 102. ayeti hakkında şöyle demiştir. Allah'tan hakkıyla korkup takva sahibi olmak, sadıkane bir şekilde La ilahe illallah demek ve gönülde Allah'tan başka hiçbir şeye yer vermemektir. Hazreti Mevlana'nın vefatına yakın bir zaman yapmış olduğu tavsiyelerinin bir kısmı şöyledir. Size yalnız başına iken de, insanlar arasındayken de, Allah'tan sakınıp takva sahibi olmayı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, masiyet ve günahları terk etmeyi, devamlı olarak şehvetleri terk etmeyi, insanlardan gelen eza ve cefaya tahammül etmeyi, serseri ve ayak takımı ile düşünüp kalkmayı terk etmeyi, salih ve üstün ahlaklı insanlarla beraber olmayı tavsiye ederim. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Sözlerin en hayırlısı, az ve öz olandır. Müellifimiz son sözleri olarak şunları söylüyor. İyi bil ki, insana fayda verecek olan şey takvadır. Onu kurtaracak şey ise iman ve salih ameldir. Soyluluk ve asalet değildir. Sakın ola, şeytan seni mal ve evladının çokluğuyla, atalarının övünülecek hallerinin fazlalığıyla aldatmasın. Çünkü bilesin, idrarın aslı saf ve temiz sudur. Allah Teala diriden ölü de çıkarır. Bu manidar sözlerle bitiriyor müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Maide suresinin 100. ayetiyle ilgili olarak aktardıklarını. Kıymetli dinleyenlerim, Bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeni bir programda sizlerle tekrar buluşmak üzere Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlık ve afiyetle kalınız efendim.